Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 25.
25. kısım, ekonomik bunalım. 1929 yılı Mustafa Kemal için iyi başladı. Muhalefet tümüyle yok edildiğinden takrir-i sükun kanunu 4 Mart'ta yürürlükten kaldırıldı. Anadolu'da salgına dönüşen eşkıyalık artık bastırılmıştı. Dipnot, İsmet İnönü, cilt 2, sayfa 257. Kürt milliyetçilerinin İran sınırının iki yanında yaşayanlar arasında sorunları kışkırtmayı sürdürmelerine rağmen çok geçmeden sınırda yapılacak bir düzeltme ayrılıkçıları yalnız bırakacağı gibi demiryolu ağının yaygınlaştırılması da bütün ülkeye düzen getirilmesini sağlayacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 168-169. Uysal bir meclis Avrupa'dan ithal edilen yasaları onaylamayı sürdürüyordu. Mahkeme usulleri iyileştirildi, Alman ticaret yasası, İsviçre icra iflas kanunu benimsendi. Tarım kredi kooperatifleri kuruldu. Dipnot, Özerdim, sayfa 105-106. Terbiyeli bir basın sürekli olarak rejimin başarılarından söz ediyor, meclis üyeleri kendi seçmenlerinin mutlu olduğunu gazetelere anlatıyor. Ülke gezilerine çıkan liderlerin karşılanma törenleri de aynı izlenimi veriyordu. Dipnot, Başar, sayfa 21. Mustafa Kemal kültürel ilgi alanlarına zaman ayırabilirdi. Ülkenin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının gerçek bir ulusal dil ve tarihle güçlendiğini görmek istiyordu. Teknik kavramlara yeni tanımlar getirebilmek için bir komisyon kuruldu. Osmanlılar bu tür sözcükleri Arapça köklerinden uydurmuşlardı. Şimdi ya Türkçeden türetilecek ya da Avrupa dillerinden ödünç alınacaktı. İsmet İnönü 17 Şubat'ta komisyonda konuşurken Türkçe kökenli sözcükler kullanmaya özen gösterdi. Dipnot Özerdim sayfa 105. Avrupalıların çok uzun zamandır saplanıp kaldıkları, fetihçi, barbar bir kavimden gelme, her yeri yakıp yıkan Türk imajı Mustafa Kemal'i çoktandır rahatsız ediyordu. 1928 yılında İstanbul'daki Notre Dame de Sion adlı Fransız manastır okuluna giden manevi kızı Afet, tarih kitaplarında Türklerin sarı ırklar arasında gösterildiğini söyleyince bu endişeleri öne çıktı. Dipnot, Perinçek, editör, Türk tarihinin ana hatları, sayfa 17. Bu iftirayı çürütmek amacıyla yaz aylarını geçirdiği Yalova'ya Türk aydınları davet edildi. Dünya tarihinin Türkleri merkez alan bir biçimini üretmek için çalışmalar başladı. Gazi Afet'e yazdırdığı bir yurttaşlık bilgisi el kitabında temel noktaları belirtti. Dünya yüzünde Türk milletinden daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanların tarihinde görülmemiştir diye başlıyordu yazı. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. İslam dini de belirli bir yere yerleştirilmişti. Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Muhammed'in kurduğu dinin gayesi bütün milliyetlerin fevkiinde yani üstünde, şamil yani genel bir ümmet siyasetiydi. Artık İslam'ın yerini Türk milliyetçiliği alıyordu. Yalnızca cennet değil, atalarının kutsal emanetleri ve ellerinde kalan son Türk topraklarının savunulması da düşünülmeliydi. Her yetişkin kendi dinini seçmek konusunda serbestti ama özgürlüğün yok olmasını engellemek için bağnazlıkla mücadele edilecekti. Dipnot Afet İnan, Atatürk'ün yazdığı yurttaşlık bilgileri, sayfa 13-14-18-20 ve 83-85. Mustafa Kemal'in bildirisi hem liberal hem de milliyetçiydi. Uygulamada her istediği gerçekleştirilemedi ama o bir ideal saptamanın önemli olduğuna inanıyordu. 2 Eylül 1929 tarihinde ilk Türkiye Güzellik Kraliçesini seçmek üzere İstanbul'da bir yarışmanın düzenlenmesi kültür devriminde yeni bir adım oldu. Dipnot Özerdim sayfa 106. Sonbaharda Wall Street borsasındaki çöküş mutlu günlere son vererek büyük bir bunalım yarattı. Genelde tarıma dayalı olan Türkiye ekonomisi ticaret mallarının fiyatlarının düşmesiyle ağır bir darbe yedi. İstiklal Savaşı'ndan sonra tarım ekonomisi kendini iyi toplamıştı. 1930'un sonuna dek geçen 8 yıl içinde tarım ürünlerinde yıllık %11'den fazla bir artış görülmüştü. Dipnot Hale sayfa 46. Ama yine de ülke çok yoksuldu. İhraç ürünlerini başlıca tütün ve kuru yemiş oluşturuyordu. Fiyatlar düşmeden önce bile ihracat geliri, kumaş, şeker, çimento, kağıt, demir ve çelik gibi temel ithal mallarının giderini karşılamaya yetmiyordu. 1929'un sonlarında ticaret açığı 50 milyon dolara ya da tüm dış ticaretin dörtte birine ulaştı. Dipnot adı geçen eser sayfa 48. Yabancıların elindeki işletmelerin devletleştirilmesi ve yeni demir yolları inşaatı devletin kaynaklarını iyice zorluyordu. Mustafa Kemal ile İsmet İnönü bu projeleri desteklemek konusunda fikir birliği içindeydi. Yetersiz iletişim sisteminin askeri harekatları engellediğini birlikte görmüşlerdi. Demir ağlarla örmek istiyorlar ve yabancıların ekonomiyi kontrollerinde tutmalarından korkuyorlardı. Ama ekonomiyi millileştirmenin de bir bedeli vardı. İstanbul'daki İngiltere Başkonsolosu Sir Alexander Telford Waugh 1930'da Londra'ya dönünce şöyle yazdı. İstanbul Ticaret Limanı gibi Türkiye'nin paha biçilmez bir değeri, kısmen yabancı girişimlere duyulan kıskançlık, kısmen de bu kentin ulusal mücadeleye katılmamış olması nedeniyle bilinçli olarak feda edildi. Gemi kömürü ticareti Pira Limanı'na geçti ve yabancı bandıralı gemilerin uygulamaları öylesine sıkılaştırıldı ki, boğazlardan geçen kaptanlar polis korkusuyla İstanbul Limanı'na yanaşmaktan kaçınıyorlar. Dipnot, Waugh, sayfa 284. Waugh, Türkiye'nin milliyetçi liderlerinin bir tüccar ulus yaratmak için çok çalışmanın ve kuşaklar boyu sürüp giden geleneklere sahip olmanın gerektiğini fark etmediklerini düşünüyordu. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 286. Ama Mustafa Kemal halkının bu işi derhal öğrenmesi konusunda kesin kararlıydı. Başlangıcın pürüzlü olması kaçınılmazdı. Devletleştirme, etnik çekişmelerden geçmiş, hükümet içinde tanıdıkları olan ama iş idaresinden ve ticaretten anlamayan, halk fırkasının sadık milletvekillerinin kötü yönetimi anlamına geliyordu. Bütün çalışanlar da, işçiler de, tüketiciler de hepsi eziyet çekiyordu. Hükümet dengeli bütçe kavramına inandığı için fiyatlar beceriksiz girişimlerin maliyetlerini yansıtmak zorundaydı. Bazen malları yeni inşa edilen demir yolları yerine kervanlarla taşımak daha ucuza geliyordu. Dipnot, Başar, sayfa 39. Vergilerin yükseltilmesi gerekiyordu. Aşar vergisi kaldırılıp yerine getirilen arazi vergisi doğru dürüst kayıt sistemi olmadığından kolayca hesaplanamıyordu. Ayrıca büyükbaş hayvanlar vergisi vardı ve yollarla köprülerin yapımı için bir vergi daha alınıyordu. Köylüler gelirlerinin iyi olduğu yıllarda bile bu vergileri ödemekte zorlanırken ekonomik bunalım işleri daha da kötüye götürmüştü. Tahıl ürünlerinin fiyatları 1929 ile 1933 arasında 3'te 2'den fazla düştü. 1925'te 105 milyon doları bulan ihracat geliri 1932'de 50 milyonun altına indi. Dipnot, Hale, sayfa 48-73-62. Ekonomik bunalım 1930 yılında Türkiye'yi sarmaya başlayınca Mustafa Kemal genç cumhuriyetin kriz yaşadığını, temel ithal ürünlerini finanse edemeyeceğini, Türk lirasından insanların kaçtığını, vergilerini ödeyemeyen köylülerin çok az olan mallarına gayretkeş vergi toplama memurlarının el koyduğunu fark etti. Çevreyi saran dalkavukluk gerçek boyutlarını saklıyordu ama halkın sefaleti ve öfkesi artık görmezlikten gelinemezdi. 1930 Mart'ında Mustafa Kemal İzmir ve Antalya'yı kapsayan bir geziye çıktı. Dipnot, Özerdim, sayfa 107. Gördükleri üzülmesine neden oldu. Sekreteri Hasan Rıza'ya Soyak şöyle anlattı. Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde mütemadiyen dert, şikayet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, maddi manevi bir perişanlık içinde. Ferahlatıcı pek az şeye rastlıyoruz. Maateessüf, memleketin hakiki durumu bu işte. Bunda bizim günahımız yoktur. Uzun yıllar, hatta asırlarca dünyanın gidişinden gafil, bir takım şuursuz idarecilerin elinde kalan bu cennet memleket düşe düşe şu acınacak hale düşmüş. Memurlarımız henüz istenilen seviyede ve kalitede değil. Çoğu görgüsüz, kifayetsiz ve şaşkın. Büyük istidatlara malik olan zavallı halkımız ise kendisine mukaddes akideler şeklinde telkin edilen bir sürü batıl görüş ve inanışların tesiri altında uyuşmuş kalmış. En kötüsü ise herkesin ondan her şeyi yoluna koymasını beklemesiydi. Fakat benim kutsi bir kuvvetim yoktur ki diye ekledi. Dipnot, Soyak, cilt 2, sayfa 405. Ekonomik bunalım birçok ülkede politik çalkantılar yarattı. Özellikle zayıf olan demokratik kurumların temelini sarstı. Baltık kıyılarından Akdeniz'e kadar birçok ülkede ya var olan diktatörlüğü güçlendirdi ya da böyle bir rejimin iş başına gelmesine yol açtı. Ve Avrupa demokrasisi kıtanın kuzey ve batı köşelerine sıkışıp kaldı. Muhalefetin daha önce sindirildiği Türkiye'de ise tam tersi bir etki yarattı. Mustafa Kemal siyasal hoşnutsuzluğun yasal ve denetim altında bir yolla yansıtılması gerektiğine karar verdi. Ama bir sorun vardı. Kendi yönetimine muhalefetin dürüst olmayan politikacıların oyuncağı olan dini tepkilerden kaynaklandığına inanıyordu. Eleştirilere izin verirken dini tepkinin bundan yararlanmayacağından emin olmak istiyordu. Ne var ki Türk halkının çoğunluğu her zaman hoşnutsuzluğunu dini terimlerle anlatmaya alışmıştı. Onlara göre yoksulluk dinsizliğin sonucuydu, zenginlik ise İslam yasalarına uyarak elde edilebilirdi. Halkın desteğini sağlamak isteyen halk fırkası görevlilerinin davranışları da bu görüşü pekiştiriyordu. Laik bir muhalefet partisi bile Kemalist rejimin gücendirdiği dindar Müslümanları kendi tarafına çekebilirdi. 1924'te olduğu gibi Mustafa Kemal rejimi kurtarmak için yine Fethi Okyar'dan yardım istedi. Sadık bir muhalefet oluşturabilecek tek kişinin Fethi olduğuna karar verdi. Makedonya'dan bu yana yakın arkadaşıydı, dürüst bir ilericiydi, skandallara karışmamıştı ve milliyetçiydi. Herkes onu seviyor ve İsmet'ten daha liberal bir politikacı olarak tanıyordu. 1925 yılında Şeyh Said isyanının sonucunda iktidarı İsmet'e kaptırdıktan sonra Paris'e büyükelçi olarak gönderilmişti. 22 Temmuz 1930'da izinli olarak geldiği İstanbul'da Mustafa Kemal'in Selanik'ten arkadaşı Fuat Bulca, Gazi'nin çevresindeki Kılıç Ali, Recep Zühdü gibi insanlardan oluşan Mutat Zevat'ın İsmet'in hükümetine karşı omurdanmaya başladıklarını anlattı. ''Sana bir muhalif fırka teşkili teklif olacaktır.'' diye uyardı Fuat Bulca. ''Sakın bu teklife kapılma, sana yazık olur.'' Dipnot Okyar sayfa 10. Gerçekten de birkaç gün sonra Yalova'da Gazi'ye saygılarını sunarken beklenen teklif geldi. Mustafa Kemal hükümet üzerinde parlamentonun daha fazla denetimi olması gerektiğini savundu. Bir muhalefet partisi mecliste özgür tartışmaları teşvik ederek bu denetimi sağlayabilirdi. Eğer böyle bir partinin başına Fethi geçerse serbestçe konuşabilir ve politikaların yanlış uygulanmasını önleyebilirdi. ''Rica ederim beni İsmet Paşa ile karşı karşıya getirmeyiniz.'' diye yakardı Fethi. Ama Mustafa Kemal'i ikna edemedi. Aralık ayında görüştüğü tanınmış Alman tarihçi Emil Ludwig onu bir diktatör olarak tanımlayınca çok sinirlenmişti. ''Ben ise millete miras olarak bir istibdat müessesesi bırakmak ve tarihe o surette geçmek istemiyorum.'' dedi Mustafa Kemal. Dipnot adı geçen eser sayfa 14. Yeni Muhalefet Partisi'nin ismini Serbest Cumhuriyet Fırkası olarak seçmişti bir de. İktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başkanlığını yalnızca ünvan olarak sürdürmeye ve gerek hükümet gerekse muhalefet ile ilişkilerinde tarafsız olmaya söz verdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 16. Fethi Okyar teklifi kabul etti ve hazırladığı yeni partinin programını Gazi inceledi. Aynı zamanda yakın arkadaşı Nuri Jonker'i partinin genel sekreteri olarak seçti. Kız kardeşi Makbule'yi partiye kaydettirdi. İktidardaki partiden muhalefet partisine transfer edilecek milletvekillerinin isimleri üzerinde tartıştı. Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos'ta resmen kurulduğu zaman uysal, liberal bir muhalefet yaratmak için her türlü önlem alınmış gözüküyordu. ''Bu akşamki kazancınızdan memnun musunuz?'' diye sordu Mustafa Kemal Fethi'ye. Dipnot adı geçen eser sayfa 70. Yalova Kaplıcası'ndaki rahat ortamda her ikisi de yaptıkları çalışmadan hoşnuttu. Ama bu mutluluk uzun sürmeyecekti. 4 Eylül'de Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Taşra Teşkilatı'nı kurmak için İzmir'e geldi. Onu büyük bir kalabalık karşıladı. Mustafa Kemal'in arkadaşı olan İzmir valisi Kazım Dirik, muhalefet toplantısını engellemeye kalkıştı ama yapılmasına izin vermesi için talimat geldi. Resmi yetkililerin kararsızlığını hisseden halk gemi azıya aldı. Halk Fırkası'nın bürosu ve gazetesi taşlandı, İsmet Paşa'nın resimleri yırtıldı. Binayı koruyan emniyet güçlerinin açtığı ateşle 14 yaşında bir öğrenci öldü. Oğlunun kanayan bedenini Fethi'nin ayaklarının dibine bırakan baba, ''İşte size bir kurban, başkalarını da veririz. Yalnız sen bizi kurtar.'' dedi. Muhalefet Partisi'nin 7 Eylül'deki mitinginde 100.000'den fazla insan toplandı. Dipnot Goloğlu, cilt 6 sayfa 285. İki gün sonra İktidar Partisi'nin İstanbul'daki sesi Cumhuriyet Gazetesi yayınladığı bir mektupla Gazi'ye, yeni partilerin onun ismini kullanmaya kalkışmasından şikayet edip konumunu açıkça belirtmesini istedi. Ertesi gün Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başkanı olarak kalacağı ama bu durumun Cumhurbaşkanı olarak tarafsızlığını etkilemeyeceği yanıtını verdi. Dipnot Okyar sayfa 71-72. Ama Serbest Cumhuriyet Fırkası yerel seçimlerde ciddi bir rakip olduğunu gösterince resmi engellemeler ve hilelerle karşılaştı. Mustafa Kemal hangi fırka kazanıyor diye sordu sekreteri Hasan Rıza'ya. Tabii bizim fırka paşam yanıtını alınca da gülmeye başladı. ''Hayır efendim, hiç de öyle değil. Hangi fırkanın kazandığını ben sana söyleyeyim. Kazanan idare fırkasıdır çocuk. Yani jandarma, nahiye müdürü, kaymakam ve valiler, bunu bilesin.'' Dipnot Soyak, cilt 2, sayfa 436. Yine de muhalefetin birkaç yerde kazanmasına izin verildi. Mustafa Kemal'in Fethi ile Yalova'da yaptığı toplantıda hazır bulunmuş olan Samsun valisi Kazım İnanç, liderinin örneğini izleyerek kendi kızını muhalefet partisine yazdırmıştı. Fethi Okyar anılarında İstanbul'a dönünce Gazi tarafından ''Ben artık biraz tarafgirlik yapacağım, yoksa halk fırkası yıkılacak. Gene tek fırka ile kalacağız ki doğru değildir.'' sözleriyle karşılandığını anlatacaktı. Dipnot Okyar sayfa 73. Buna rağmen 1930 belediye seçimleri demokratik kurumların gelişmesinde ileriye doğru atılmış bir adımdı. Seçmenler kuruluna oy vermek yerine tek dereceli sistemde doğrudan doğruya adaylara oy verildi. Dolaysız parlamento seçimleri ilk kez 1946'da yapıldı ve tıpkı 1930'da olduğu gibi yetkililer sonuçlar üzerinde oynadı. Dipnot, Özerdim sayfa 136. İlerleme iki aşamada gerçekleşti. Önce haklar hileyle elde edildi, sonra hilesiz haklara sıra geldi. 1930 yerel seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmış olması daha da önemli bir noktaydı. Afet Halk Fırkası'na kaydı yapılan ilk kadın üye oldu. Dipnot, adı geçen eser sayfa 107. 26 Ekim 1933'te kadınların oy kullanma hakkı köylerdeki ihtiyar heyetlerine kadar yaygınlaştırıldı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 116. Böylesine radikal bir değişikliği muhafazakar köy toplumları içlerine sindirmeden biçimsel olarak katıldılar. Sonunda 5 Aralık 1934'te kadınlar parlamento seçimlerine katılma hakkını elde etti. Dipnot, adı geçen eser sayfa 120. Tepeden inen bu değişiklikler siyasi yaşamda önemli olmadı. Çünkü halk fırkası seçilenler arasından kimin görev yapacağına karar verme yetkisini elinde tutuyordu. Ama kadınlara siyasi hakların resmen tanınması psikolojik açıdan önemliydi ve Türk kadınlarının sosyal konumunun zamanla yükselmesine yardımcı oldu. Yerel seçimlerde kendi partisinin düştüğü kötü durumu gören Mustafa Kemal bir milli blok uygulanması fikriyle oynamaya başladı. Buna göre partiler bundan sonraki genel seçimde alacakları oy sayısıyla orantılı olarak parlamentoda sandalye sahibi olacaklardı. Bu fikir pek anlamlı değildi. Çünkü yarışmak için yeterli sayıda aday olmadan yapılan seçimler partilerin aldığı desteği göstermeyecekti. Ama Fethi Okyar derhal kabul etti. Ne var ki Halk Fırkası Yürütme Kurulu itiraz etti. Dipnot, Soyak, Cilt 2, sayfa 437. Bunun anlamı yapılacak seçimde Fethi'nin Halk Fırkası'nın başkanı olarak Mustafa Kemal'e karşı mücadele etmesi demekti. 15 Kasım'da Fethi yerel seçimlerdeki yolsuzluk suçlamalarını meclise getirdi. Ama Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'yı eleştiren önergesine kendi partisinden yalnızca 10 üye oy verdi. Fethi bıkmıştı. 2 gün sonra Gazi'ye yazdığı mektupta Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kapatacağını bildirdi. Büyük Gazimiz Mustafa Kemal Hazretleri'nin teşvik ve tasvibi ile kurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı ona karşı kullanmak istemiyordu. Dipnot, metin için adı geçen eser sayfa 442-443.
Ayrım sonu.